Şeytan.
Şeytan. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyenlerimiz, işte başladı programımız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Programı sizler için Feray Uzgül, Şenay Vaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
İçin yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Mutluluğu arıyorsan inan inan sözlerime. İnan, inan sözlerime. Yok, yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Yok, yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Gerçek acı benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı benzer.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyi yıllar diliyoruz yeni yılın.
Ben de herkese ilk iyi yıllar diliyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında balık sezonu açıldı diye önce heyecana kapıldık. Birkaç hafta da olsa denizin bereketinden yararlandık aslında ama heyecanımız kısa sürdü galiba.
Evet, bu sene mevsim erken yavaşladı. Özellikle hamsi. Dün bir gazete haberi vardı. Gürcistan'dan hamsi ithal etmeye başlamışız. Ama tabii aynı bölgenin hamsisi o da. Dolayısıyla onun da yemekte de hiçbir mahsur yok. Aynı güzellikte yenilebilir. Ama tabii Türkiye artık eskisi gibi sadece Karadeniz balıklarıyla değil, kültür balıkçılığı, Akdeniz daha az verimi olan bir deniz. Yine de balık her zaman yapılabilecek Türk mutfağında bir seçenek olarak ev kadınlarının, yemek yapanların önünde duruyor.
Duruyor ama şimdi artık hepimiz biliyoruz haftada birkaç kez balık yemenin kesinlikle sağlığımız açısından çok önemli olduğunu. Ancak evde balık pişirmenin zorluklarından dolayı da birazcık kaçınıyoruz galiba. İşte kokusu, etrafa sıçraması,
sonraki temizliği.
Evet, tüm bunlardan dolayı birazcık da kaçınıyoruz galiba.
Bugün programda şunu vurgulamak istiyorum. Bu engelleri aşacak şekilde değişik yemek tarifleri, balık tarifleri yapılarak Türk mutfağında balığın kullanımını arttırabiliriz. Çok değerli bir protein kaynağı balık.
Evet.
Kalsiyumdan, fosfordan çok zengin. Özellikle çocuklarda beynin gelişimi için çok önemli bir şey. Yemeklerin yapılması kısa sürer. Ve eğer etrafta koku bırakmayacak şekilde yapmayı biliyorsanız basittir bu yemekler. Son derece lezzetli, çabuk, aluminik denecek şekilde çabuk yapılacak yemekleri var.
Hocam o zaman bunlardan verebildiğimiz kadar söz tarif edelim. Verelim. Evet, lütfen buyurun.
Şimdi evvela kategorik olarak şunu baştan söylemek lazım. Birkaç şeyi belirtelim. Izgara ve tava Türkiye'de çok kullanılan pişirme yöntemleri. Bunların 2-3 tane püf noktası var. Tavaya koyacağınız balığı çok unlamayın. Çünkü un yanar ve balığın lezzetini azaltır. Unun amacı tavaya konan yağın sıçramasını önlemektir. Yani balığın suyunu almaktır. Bunu nasıl sağlarsınız? Tava yapacağınız balığı evvela bir kağıt peçeteyle kurulayın. Çok az unlayın ve ununu da dökün. Tavaya böyle atın. Balığınız daha lezzetli olacak. Yağınız daha az yanacak. Daha sağlıklı olacak.
Evet.
Ve yağınız sıçramayacak. Bu bir. Izgara balıkları da daima çift taraflı ızgarada yapın. Yani balık ızgaranın üzerinde çevrilmez.
Tavayı çevirelim.
Gayet evet. Tabii çift taraflı ızgara olursa ızgaraya girecek balık en fazla 2-2,5 santim olur. 2 santimlik bir balığın bir tarafını kuvvetli ızgarada 3 dakika, diğerini 2 dakika pişirmeniz yeterlidir balığın pişmesi için.
Bu kadar. Evet.
Bu kadar. Izgara yapmayacağınız bir tek balık var. Zarganadır. Piştiği zaman, ızgara yaptığınız zaman kemiği yeşil renkte olur. Görünüş olarak hiç hoş olmaz. Onun dışında eğer balığınız yağlıysa mevsimi gereği her türlü balığı ızgara yapabilirsiniz. Tabii ızgara yaptığınız zaman koku problemini göze alacaksınız. Onun için eğer evimde mutfağımda koku olsun istemiyorum diyorsanız ızgara balıkları genelde sahillerde rüzgarın esintili olduğu yerde bir profesyonel pişiricinin marifetiyle tüketmek akıllıca olabilir.
Evet.
Benim esas bugün anlatmak istediğim çorbasından, köftesinden, haşlamasından, buğulamasından birkaç tane çok kolay balık yemeği tarifi.
Evet, kokusuz, etrafı kirletmeden.
Kokusuz ve lezzeti inanılmaz kolay, pişmesi çok kısa. Mesela hemen Türkiye denizlerinde en çok makbul tutulan balıklardan biri lüfer.
Evet.
Sarı kanat.
Hı
hı. İstavritin Akdeniz'de çıkan sarı kanat dediğimiz büyük bir formu vardır. O, bu tür yağlı denizin orta katmanlarında gezen balıkları hiç koku bırakmayacak şekilde 10 dakikada pişirebilirsiniz. Püf noktası. Dibi düz, kenarları dik bir tasa. Balıklarınızı yan yana dizeceksiniz, ayıklanmış balıklarınızı. Ama bunların aralarında boşluk olmayacak, birbiri üstüne de binmeyecek. Bu çok önemli.
Yapışık olacak. Yapışık
olacak.
Birbirine.
Evet, sıkı düzen.
Evet.
Bu neden önemli? Üzerine koyacağınız pişirme solüsyonunun dozunu buna göre ayarlıyorsunuz. Üzerine örtecek kadar 1/3 portakal, 1/3 limon suyu.
Bu kadar.
Bu kadar.
Evet.
Bir parça tereyağı balığınız yağsızsa,
hı hı,
hafif orta ateşte, ocakta ya da fırında 10 dakikada pişer.
Bu kadar.
Evet ve bunlar esmer renkli balıklardır. Etleri esmer olan balıklardır. Piştiği zaman göreceksiniz en ufak bir balık kokusu olmayacak evde. Ve levrek gibi bembeyaz hal
şimdi
alacak.
Bunu tavaya koyup ağzını
hayır
kapatıp
efendim,
fırında.
Normal fırında ya
fırında
da
yapıyoruz.
Bir tasta dibi düz, kenarları dik bir kuşhane eski adıyla.
Evet.
Kuşhanede yapacağınız bu buğulama, portakal limon suyunda lüfer buğulama.
Evet.
Tavsiye ederim. Bunu rahatlıkla misafirinize yapabilirsiniz. Yani misafirinize ikram edeceğiniz kadar nefis.
Bu kadar lezzetli.
Lezzetli. Yapılması son derece kolay.
Tabii.
Temizlik problemi yaratmayan bir balık yemeği. Haşlamasını ve çorbasını. Balık çorbası bütün çorbalar içinde en lezzetli çorbalardan
evet.
biridir. Bunda da birkaç tane püf nokta var. Büyük bir balığı haşlayacaksanız bütün olarak 10-15 santimlik dilimler halinde bölün. Eğer haşlama olarak yiyecekseniz kaynar suya atacaksınız. Çorba yapacaksanız soğuk suya koyacaksınız.
Evet, bunlar bilinmeyen
püf noktası. Çünkü soğuk suda haşlarsanız suyu lezzetli olur. Çorba için size o lazım. Ama haşlama yiyecekseniz etinin lezzetli olması lazım. Onu mutlaka sıcak suya koyun. Hı-hı. Kaynayan suya atın. Her ikisini de haşlamaya koyarken bir beyaz soğanı soyun, ortadan yarın, ikiye bölmeyin. Ortasına
evet,
kadar yarın.
Evet.
Bunu atın 20 dakika bununla kaynasın, soğanı kaldırın atın 10 dakika daha kaynasın balığınız. Malzemeniz hazır.
Bu kadar.
Etini bir kenara alın, kevgirini suyuna tabla zarı gibi doğranmış havuç, patates, kereviz.
Hı hı.
Önce havucu atacaksınız. Yumuşayınca kerevizi, o yumuşayınca patatesi atacaksınız. Yarım bağ maydanoz, ince kıyılmış. Havucunuz yumuşayınca üzerine dökeceksiniz. Bir tıklayacak. Sakın maydanozda uzun süre haşlamayın.
Evet, maydanozu öldürmeyelim.
Maydanozu evet. öldürmeyin çünkü o nefaseti o verecek. Yarım çay bardağı bir kilo balık için söylüyorum. Sızma, zeytinyağı, yarım limonun suyu. Bu kadar.
Terbiyesi de bu.
Bu
evet.
ister haşlama ister çorba. Farkı ne? Bir, haşlamayı sıcak suda yaptık, kaynar suya attık. İki, haşlamada balığın etini olduğu gibi tabağa alıp suyunu üzerine gezdirerek aynı malzemeyle hı-hı. getiriyoruz. Ama çorbada etin yalnızca yarısını kullanıyoruz. Etin hepsini koyarsanız çorba lezzetsiz olur.
Evet.
Elimizde haşlanmış etimiz var. Gelin onunla da güzel bir balık köftesi yapalım.
Yapalım hocam. Ne güzel.
Birazcık un. Soğan rendenin en ince yerinden su gibi rendelenecek.
Hı hı.
Yumurta. Kuru köfte yapar gibi. Etinizle birlikte bunu güzelce yoğurun. Sonra bunu bir top yapıp ezin elinizde. Açın. Göbeğine biraz çam fıstığı ve üzüm koyun. Ve sarın. İçli köfte yapar gibi.
Evet.
Una, yumurtaya, galeta ununa bulayın ve yağda kızartın. Ilık olarak yiyin. Yerken üzerine limon sıkın.
Evet.
Bu çok basit bir balık köftesi tarifi. Hı-hı. Aynı malzemeyi, aynı ölçüleri çiğ balık etiyle de yapabilirsiniz. Evinize kocaman bir balık geldi. Çorba ve daha lezzetli olur çiğ balıktan yapılan köfte. O zaman fileto olarak etinizi ayırın. Onu yine balık etini makineden çekmeye gerek yok. Demin söylediğim malzemeyle yoğurarak bunu aynı malzemeyi çiğ balıktan yaptığınız zaman yalnız içine birazcık tarçın, birazcık yeni bahar koyun.
Evet, bunun da püf noktası,
püf noktası bu
o zaman. Bu. Evet. Tarçın aynı ve yeni bahar niye hocam?
Kokusunu değiştirmesi
kokusunu
için. O deniz şeyini kokusunu
evet, çiğ olduğu için.
Bu da nefis bir balık köftesidir. Büyük bir balık geldi elinizde. Eyvah ben bunu ne yapacağım? Balık geldi mi 3 günde en azından, en geç 3 günde tüketilmesi
evet.
lazım. O zaman balığınızın kemiğini, derisini ve kılçıkların üzerindekini, etini haşlayın, çorba yapın. Filetosunu da bu şekilde yoğurun. Bu köfteleri yapın, buzluğunuza koyun. Çünkü bütün pane tarzındaki yemeklerde dışının çıtır, içinin yumuşak olmasını sağlayan buzluktan aldığınız şeyi kızgın yağa doğrudan atmaktır.
Evet.
Bu sizin dolabınızda misafiriniz geldiği zaman hemen aluminit yemek yapmak istediğiniz zaman hazır bir şey olarak bekler.
Lezzetli
balığınız da
bayatlamamış
olur.
Balık sofraları için
evet.
Hazır dipfrizde.
Sebzeyle balığı pişirmek mümkün. Özellikle çok yağlı olması nedeniyle tavası yapılmayan, ızgarası da pek hoşa gitmeyen, mesela bizde hiç tüketilmeyen yılan balığı, yayın balığı, bazı insanlar somon çok yağlı olduğu için yapmaktan kaçınırlar. Bunları pırasanın beyazıyla ince kıyılmış pişirebilirsiniz yağ koymadan.
Öyle mi?
Evet. İçine hiç yağ koymadan tepsiye bunu döşeyin. Ama bir kilo balığa yarım kilo pırasa beyazı. İnce kıyılmış.
Soğan gibi.
Çiğden koyuyorsunuz ama. Bir avuç da siyah zeytin atın.
Çok
yağ
enteresan.
Yok. Evet. Tuz yok. Bir bardak sıcak su ya da beyaz şarapla suyunu çekene kadar pişirin. Pırasasını yemeyin.
Peki bunu fırında mı yapacağız? Tavada
fırında
mı
ya da ocakta. Fırın. Hiç
evet,
fark etmez. Kapaklı bir tasla fırında, ocakta da yapılabilir. O malzemeyi süzün, suyunu üzerine gezdirin. Pırasayı pişmiş olarak yanında servis yapmayın.
Evet.
Mesela somon aynı şekilde pazıyla, ıspanakla da pişirilebilir.
Evet.
Daha Türkiye'de özellikle İstanbul Marmara bölgesinin en güzel balıklarından biri istavrittir. İstavritin fazlasına da gerek yok. 200 gram istavritiniz olsun. Bizim eskiden sultani dediğimiz yaprak bezelye. Tereyağıyla, soğanla bezelyenizi pişirmeye başlayın. Bezelye pişmeye 10 dakika kala. İstavritlerinizin kenarındaki o sert dikenli kısmını alarak, isterseniz kafasını da keserek ayıklanmış istavritlerinizi içine koyun. Son 10 dakika istavritle pişsin. Bu nefis bir yemektir.
Hocam daha ne lezzetler var küçük balık sevenler için?
Kraça,
evet,
istavritin yavrusu.
Süremizin sonuna geldik.
İnşallah gelecek programda devam edelim o zaman.
Evet öyle yapalım çünkü gerçekten daha çok çeşitli balık yemeklerimiz var. Siz de o kadar güzel anlattınız ki mutlaka dinleyicilerimiz bunlardan birkaçını deneyeceklerdir.
Sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz Mutfak Aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu konuğumuzdu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Sevdamı bağışla, beni sensizliğe sürgün eden seni bana bağışla. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum. Ölüyüm ben. sürgün eden seni bana bağışla. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm.
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var. Editör Sayın İbrahim Halil Üçer bizlerle birlikte. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Alo.
Merhabalar efendim, hoş bulduk, sefalar bulduk.
Merhabalar efendim. Evet, bir projenizden söz etmek istiyoruz dinleyicilerimize. İslam Düşünce Atlası projesi. Şimdi İslam düşünce geleneğini 2. 7. ve 14. 20. asırlar arasında yaşamış ekol kurucu filozoflar, kelamcılar ve sufiler üzerinden zaman, mekan, öğreti, ekol değişkenleri dikkate alınarak bir program üzerinden bir proje başlattınız. Bu projeden birazcık dinleyicilerimize söz edebilir miyiz lütfen? Nasıl bir projedir bu?
Eyvallah, ben teşekkür ediyorum öncelikle çalışmayı TRT Radyo dinleyicileriyle paylaşma fırsatı verdiğiniz için bana. İslam Düşünce Atlası projesi aslında bir düşünce tarihi yazımı projesi. Çok uzunca bir süredir Türk entelektüel dünyası açısından ihmal edilmiş. Fakat bu ihmalle orantısız bir biçimde hafızamızın kurucu parçalarına teşkil eden bir tarihi yeniden ele alma, yazma, sürekli ve dinamik bir biçimde inceleme çabasını ifade ediyor. Bu istikamette yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın neticesinde 200'e yakın araştırmacının katkısıyla İslam Düşünce Atlası başlıklı 3 ciltlik bir kitap ve beraberinde açık erişimli bir web sitesi islamdüşünceatlası.org şeklinde meydana getirdik. Bu çalışma esasen ifade buyurduğunuz gibi başlangıcından günümüze gelinceydi. Yani İslam düşünce geleneğinin söz gelimi kurucu isimlerinden sayılacak Hasan-ı Basri'den, son dönem büyük önemli entelektüellerden söz gelimi Sezai Karakoç'a gelinceye değin kesintisiz bir düşünce tarihi yazımını bize vaat ediyor. Aynı zamanda bu süreklilik vurgusuyla beraber şunu da ifade etmem gerekir. Projenin ana ifadelerinden biri parçaları birleştir ve küreyi keşfet, yeniden keşfet ifadesi. Esasen içerisinde gündelik yaşamımızı sürdürdüğümüz olağan estetik, maddi, manevi parçaları hafızamızın bugün büyük ölçüde anlamsızlığa mahkum edilmiş durumda. Şehirlerimizde abidevi bir biçimde yükselen fakat tarih içerisinde hangi hakiki işlevleri yerine getirdiği sorusuna cevapsız bıraktığımız çoğu zaman medreseler ve bunlara eşlik eden şifahaneler gibi maddi unsurlar, bizatihi bunları taşıyan şehirler hayatımızdan giderek hafızamızdan geri çekilmeye başlıyor ve hakiki anlamlarına dair bir zafiyet yaşıyoruz. Diğer taraftan bunlara yaklaşık 1400 yıl boyunca düşüncemizi inşa etmiş bilimsel disiplinlerin, kurucu metinlerin, bilginlerin de eşlik ettiğini söyleyebiliriz anlamsızlık açısından. Biz bugün ne anlama geldiklerini sormaktan bile aciz kaldığımız söz konusu parçaları yeniden anlamlı bir şekilde idrak edebilmek için ait oldukları bütüne nispetle değerlendirme çabası içerisine girdik ve süreklilik vurgusuyla beraber aynı zamanda bu düşünce geleneğini bütünlük içerisinde ele alma çabasını ifade ediyor İslam Düşünce Atlası. Okuyucular çok açık, basit bir şekilde anlatacak olursam, başlangıcından, İslam düşünce geleneği diye tabir ettiğimiz hikayenin başlangıcından bugüne değin bu hikayeyi inşa eden kurucu bilimsel disiplinleri, bu disiplinler içerisinde eser vermiş bilginleri, üretilmiş bilimsel metinleri, o bilimsel metinlerin kendisi içerisinde telif edildiği ve anlam kazandığı kurumsal yapıları, kurumsal yapıların içerisinde büyüdüğü, geliştiği şehirleri, kadim şehirleri, o şehirlerin ait olduğu büyük kültürel hafızaları bütünlüklü bir biçimde yeniden görme imkanı elde edecekler. Başından dediğim gibi bugüne gelinceye değin. İşin doğrusu böyle bir çabanın anlamlı olmasının bizim için başka bir nedeni şu esasında. Uzunca bir süredir özel olarak Türkiye, genel olarak İslam dünyası, oryantalizm adını verdiğimiz çok ciddi bir kültürel teröre maruz kaldı. Bu kültürel terör esasen hafızamızı yitirmemize ya da hafızamızın asli parçalarını kaybetmemize neden oldu. Basit bir soru söz gelimi soralım. Viyana'dan, Paris'ten, Londra'dan ya da Roma'dan birkaç filozof ya da sanatçı saymasını istediğimiz öğrenciler rahatlıkla bunları sayabilirken, Herat'tan, Musul'dan, Belh'ten, Kastamonu'dan, Antalya'dan birkaç filozof ya da düşünür tadat etmelerini, saymalarını istediğimizde kendi geçmişleri önünde küçük düşürülmüş bir biçimde bu şehirlere istihza ile bakıyorlar. Bu şehirler büyük bir coğrafya hırsızlığına maruz bırakıldı maalesef oryantalizm itibariyle. Bir başka unsur da tarih hırsızlığı diye tabir edebileceğimiz şeydir ki 13. 14. 15. 16. ya da 17. yüzyıllarda Anadolu başta olmak üzere Horasan'da, Maveraünnehir'de, Harezm'de, Mağrip'te neler olup bitti düşünce tarihi açısından sorusuna maalesef henüz vereceğimiz anlamlı bir cevap yok.
O bu zaman nedenle, entelektüel hayatı da etkileyecek bir proje.
Öyle olmasını umut ediyoruz. Çünkü biz esasen hatırlamak, bir hikayeyi yeniden bitişmek, hafızamızı yeniden kazanmak demek, düşünmeye cesaret etmek ve bir hikaye yazmaya, girişmeye cesaret etmek anlamına geliyor. Ümit ediyoruz ki kendi hikayemize, hafızamıza davet ettiğimiz bu anlamlı bitişiklik, bu zincire eklemlenme, bizi İslam düşünce geleneğinin tarih boyunca elde ettiği aktif kurucu role yeniden eklemlenme, sahip çıkma ve bunu ileriye götürme noktasında bir başlangıç olur.
Evet, anlattıklarınız çerçevesinde baktığımızda bu çalışmanın, bu projenin çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz.
Öyle, öyle, evet. Yani işin doğrusu biz de bu projeye girişmeden önce birçok yüzyıl bizim için de karanlıktı. Evet. Yani 16. yüzyıl, 17. yüzyıl ya da 15. yüzyıl tamamen karanlık evreler haline gelmişti. Çünkü özellikle mevcut düşünce tarihi yazımında Gazali sonrasında Selçuklu, Osmanlı düşünce geleneği büyük bir sessizliğe gömülmüş durumdadır. İslam düşünce geleneğinin 12. yüzyıldan sonra Selçuklular ve Osmanlılar elinde ilerlemek, gelişmek ya da düşünce üretmek yerine sadece gerilediği, çöktüğü ve bilimsel üretimin durakladığı söylencesi diyelim, efsanesi Türk Akademisi'ni de Türk entelektüel dünyasında esir almış durumdaydı. Öyle zannediyoruz, bu yanılgıyı gözden geçirmek için de bir vesile olur İslam Düşünce Atlası.
Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Siz sağ olun, var olun. Teşekkürler.
İyi günler. Editör Sayın İbrahim Halil Üçer, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
Göçmen kuşlar Alpulu'dan geçip giderken Göçmen kuşlar Alpullu'dan geçip giderken, kız olanla rakas edip söz keserlerken, kız olanla rakas edip söz keserlerken, hüzün olur ayrılıklar dağlar deşerken, hüzün olur ayrılıklar dağlar deşerken, söyleyin yarime bu yollarda türkü söylesin, akşama beklesin geleceğim dinlesin. Selam durur Hasan Çavuş Saroz'un durur Hasan Çavuş Samsun dağlarına, kaş gözüyle tüfek atar Meriç'in otağına, kaş gözüyle tüfek atar Meriç'in otağına.
Sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz 15.39'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Teşekkür
Yeni yılın
ederim.
İlk programı. Evet.
Kutlu olsun.
Mutlu yıllar diliyoruz. Kutlu olsun. Şimdi bugün Avrupa'daki ilk Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerinden söz etmek istiyoruz. Eğitime giden öğrencilerden. Ki o etapta çok fazlaydı tabii ama sizden dinleyelim o tarihçeyi, neler anlatacaksınız bize.
Şöyle aslında bu Cumhuriyet döneminin ilk
Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla örtüşen bir şeydir Avrupa'ya eğitime gönderilen öğrenciler, ama tarihçesi daha eski. Bir iki cümleyle hemen ondan bahsetmek isterim. İlk bilinen şekliyle 3. Selim, Padişah 3. Selim zamanında başlamış. Paris'e gönderilmiş. Daha çok diplomasi alanında çalışmayı öğrensin diye. Çünkü Osmanlı'nın pek diplomatı yok o tarihe kadar. Varsa da üslubu biraz farklı. Sonra hemen hemen herkesin bildiği üzere 2. Mahmut döneminde etkin bir biçimde yurt dışına öğrenci gönderiliyor. Ama askeriyeyle ağırlıklı, sınırlı. Çünkü orduda bir yenileşme söz konusu ve öğrencilerin yine ağırlıklı olarak Paris'e gönderilip yeni askeri düzen hakkında fikir sahibi olması, silah sanayi üzerine fikir sahibi olması istenmiş. Sonrasında bu Tanzimat döneminde birazcık daha çeşitlenmiş. Sultan II. Abdülhamit dönemine kadar, Sultan II. Abdülhamit biraz daha muhafazakar bir eğitim sistemini benimsediği için yurt dışına gidip gelenlere imparatorluk sınırları içerisinde daha küçük okullarda görev yapmaları üzerine bir düzenleme yapmış. Yine de yurt dışına öğrenciler gönderilebilmiş. Yine altını çizmem gerek, daha çok devlet protokolü ve askeriye ile sınırlı bir eğitim alanı odaklanmış Osmanlı döneminde. Cumhuriyet'in ilk yıllarına geldiğimiz zaman iş biraz değişiyor. O da şöyle, 1923'te eğitim üzerine düşünmeye başlamış Cumhuriyet'i kuranlar. Ve eğitimin nasıl olacağına ilişkin, yani Cumhuriyet'in ilanından önce eğitim kurulur kurulmaz eğitimin nasıl olacağına ilişkin bir takım görüşlerin ortaya çıkmış olmasını istemişler. Ki Atatürk'ün de zaten yaklaşımı bu yönde. Bunun üzerine de hemen 1924'te dünyada tanınmış eğitim uzmanlarını Türkiye'ye davet ederek Türk eğitim sistemine ilişkin rapor yazmaları istenmiş. Bir dış göz tarafından değerlendirilsin diye. Kütüphanelere sık gidip gelenlerin hatırlayacağı isimlerden biridir Dewey. Bir alfabe türüdür çünkü aynı zamanda sistem türüdür. Kendisi Ankara'ya gelmiş. Amerikalı bir eğitim uzmanı, araştırmacı. Bir süre araştırdıktan sonra bir rapor yazmış. Rapor da şu: Türklerin milliyetçi duruşu düşünüldüğünde Türk eğitim sistemine sadece Türk uzmanların yön verebileceğini düşünüyorum. Ama bu açıdan bakıldığında henüz genç Türkiye'nin kendi uzmanları yok. Bir an önce uzmanlarını yetiştirmesi gerekir. Diğer bir araştırmacı, bir Alman, Kühne. Profesör Kühne de demiş ki genç Türkiye'nin en büyük açığının tam da bir Alman araştırmacıya yakışır şekilde meslek edinimi, meslek okullarının eksikliğini görüyorum. Genç Türkiye'nin meslek edinmiş insanlara ihtiyacı var. Çünkü çok büyük savaşlar dizisinden çıktığı için meslek kaybı var toplumda. Dolayısıyla bir kişinin uzmanlaşabileceği meslek okulu, bir meslek üzerine uzmanlaşabileceği okullara yönlendirilmesi gerek. Ve bunun üzerine Afet İnan'ın bir mektubunda, yurt dışındayken Atatürk'e yazdığı bir mektubunda geçiyor. Çankaya Üniversitesi demiş Atatürk'ün Çankaya'daki sohbetlerinde. Çankaya Üniversitesi'nde konuyu nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ama ben Almanya'da şunu gördüm diye ifade ediyor mektubunda. Bunun üzerine Çankaya Üniversitesi'nde değerlendirildikten sonra 1925'ten itibaren genç Türkiye'nin eğitimini kalkındıracak, ayağa kaldıracak bir kadronun yurt dışı eğitimine devlet desteği sağlanmış. 1925'te.
Evet. Kaç kişi toplamda?
Toplam 271 kişi var bu ölçekte. Bu
çoğunluğu yapıyla da genç kızlardan oluşuyor galiba.
Evet evet, 60 kadar genç hanım var aralarında. 1925-1945 arası Avrupa'ya gönderilmiş. 45'ten sonra Amerika'ya gönderilmiş. Aslında 45'e kadar deniyor ama 1939-40'a kadar Avrupa, 40'tan 40 o ara Dünya Savaşı dolayısıyla bir ara var. Yine de devam etmiş öğrencilerin büyük çoğunluğu, devam etme çabasını göstermiş. 45'ten sonra Amerika'ya gönderilmiş. O ayrı bir gözle değerlendirilmeli. Hı hı. Ama Cumhuriyet'in ilk yılları içerisinde olağanüstü bir, bunu tam olarak ifade edecek sözcük bulmakta zorlanıyorum. Yeni ve özgür bir birey olmanın hem ülkede hem insanda tezahür etmesinden doğan bir idealizmle hareket eden bir eğitim kadrosu doğmuş.
Evet, yani döndükten sonra her biri kendi alanlarında pek çok ilke imza atmışlar,
çığır
değil
açmışlar.
Mi? Evet.
Hatta Necdet Sakaoğlu tarihçidir. Düşünce, teknik ve sanat dünyasına tüm dünyadan ışık taşıdılar diyor. Hı hı. Bu kadro için. Olağanüstü bir gayretleri var. Hemen birkaç örneği paylaşmak isterim.
Evet, lütfen.
Bu uzmanlar kadrosundan ki Atatürk'ün de o çoğu kişinin bildiği sözüyle sizleri kıvılcımlar olarak gönderiyorum, volkanlar olarak dönünüz diyor. Kansu Şarma'nın bu kitabında tekrar okudum ben bu sözünü. 50 kadar örneğini seçip bir araştırma kitabı oluşturmuş ki çok keyifli dinleyicilerimize.
Hepsinin hikayesi çok etkileyici.
Çok, mektupları var.
Evet.
Ben çok 3-4 kişiden bahsedebileceğim fakat o mektuplar çok değerli. Bizim dinleyicilerimiz yurt dışında biliyorum. Bu kitabın içerisinde örnekleri yer alan kişiler de Belçika'da mesela epeyce eğitim görmüşler, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Hı hı. Dolayısıyla yabancı bir ülkede olmanın nasıl bir his olduğunu bir dostunuzla dertleşir gibi bu mektuplarda alıyorsunuz ki
evet.
Yaşadıkları dönem bayağı zorlu. Hemen bir iki örnekten ve aslında onları gönderen yasadan bahsetmek isterim. Nasıl gidiyorlar peki? Sınavla.
Hı hı.
Sınavlar gazeteye ilan olarak veriliyor. İşte belli üniversitelerde ya da işte bakanlıkta marif vekaletinde yapılıyor. Sınavlara girildikten sonra kazananlar gazetede ilan ediliyorlar. Zorlu bir sınav, sınavdan geçtikten sonrası daha önemli. Birkaçının ifadesi var. Henüz İstanbul'u görmemiştim Paris'e indiğim zaman diyor.
Evet.
Ve Paris
hayatını... Direkt İstanbul'a gelip Sirkeci Garı'ndan 18-19 yaşındaki tabii, gençler tabii. Gittiler değil mi?
İlk gidenler arasında zaten ünlü edebiyatçılar falan da var. İlginçtir. Biraz da böyle netameli bir vapurla... İtalya'nın limanına, Prene'ye ulaşıyorlar ve oradan trenle gidiyorlar. Giderken çok korkmuşlar mesela çünkü çok güvenli bir araç değil, hakikaten
evet.
Tamirden çıkmış ama ona rağmen gitmişler. Sınavı kazandıktan sonra şöyle sağlık raporu alıyorlar. Okul ya da kurum önermiş oluyor. Arkasından bir taahhütname imzalıyorlar. O taahhütname de şu: bu eğitimi aldıktan sonra dönüp ülkeme hizmet edeceğim. Ve hizmet alanları da eğer kurumlar gönderiyorsa size, örneğin Sümerbank gibi, tekstil mühendisi olarak döneceksiniz. Nerede hizmet edeceğiniz de aşağı yukarı belli. Bu taahhütnameyi imzalayarak gidiyorlar ve hepsi taahhütnamede imza, dönenlerin hepsi taahhütnamede imzaladıklarının kat be kat fazlası hizmet vermişler. Hemen bahsetmek isterim birkaç kişiden. Biri Afet İnan, 1935-38 arası Fransa'da okumuş tarihçi olarak. Dönüşünde yaptıklarını anlatmak isterim. Türk Tarih Kurumu'nun oluşumunu sağlamış Afet İnan. Piri Reis'in haritasıyla biz bugün çok övünürüz. Piri Reis'in ne kadar işte mucizevi bir şekilde Amerika kıtasını çizmiş olmasından bahsederiz. Piri Reis hakkında böyle hafif gizemli hikayeler paylaşırız. Ama eğer Afet İnan olmasaydı biz bugün Piri Reis'ten bahsedemezdik. Afet İnan'ın Fransa'da yaptığı araştırmalar, arşiv araştırmaları ve İstanbul'a dönünce devam etmiş araştırmalarına en önemli eserlerinden biri Dönüşte yazdığı bu Piri Reis'in haritası ve Amerika haritası eseri.
Hı hı.
Çok değerlidir. Mimar Koca Sinan bir diğer eseri. Çünkü biz Mimar Sinan'la da övünmeyi seviyoruz ama Afet İnan'ın emekli çalışmaları olmasaydı çok
evet.
Büyük bir kısmını kaybedebilirdik doğruya doğru. Ve Dil ve Tarih Coğrafya bölümünün tarih bölümünü kuran kişilerden Afet İnan.
Hı hı.
Bir diğer kişi yine bu bursla giden Hıfzı Veldet ve
Velbet, evet.
Veli Dedeoğlu, ismi söyleyebilmekte bile zorlanıyorum.
Tekerleme gibi.
1928-34 yılları arasında İsviçre'de eğitim görmüş hukukçu. Eşiyle birlikte gitmiş, mektupları var. Biraz önce bahsettiğim Kansu Şarman'ın kitabında. Eşi Saime Hanım'la birlikte gitmişler. Bakın 28'den 34'e kadar. 2 yaşında çocukları varmış 1928'de giderken. Götürememişler ve 2 yaşındaki çocukları,
8 yaşında, evet.
2 yaşındaki çocukları burada anneleri tarafından, anneanne babaanne tarafından büyütülmüş. Büyük bir hasret ve özlem çekerdik. Hayatımızın en zorlu tarafı oydu diyor. Yurt dışına çıkanlara çok da cüzi bir burs veriyorlar. Burs o kadar cüzi ki o imkanların içerisinde, gerçi Türk lirasının değeri çok yüksek. Fakat yine de okunmak süre belirli ve o süre içerisinde alacakları eğitim belirli. Hemen söylemem lazım, müfettişler tarafından sürekli takip ediliyorlar. Herhangi bir şekilde ülkenin haysiyetine uygun olmayan bir davranış gösterirlerse ya da planlanan sürede eğitimi bitiremezlerse eğitimlerine son veriliyor. Çok sıkı takip ediyorlar. Hatta bu yüzden aynı anda hem Latince hem Yunanca'yı bir yıl içerisinde öğrenen tarihçimiz var.
Evet.
Bir kişiden daha bahsedeyim son olarak, Remziye Hisar Hanım'dan, kimyacı. Hı hı. Çok Madame Curie'yi de hepimiz biliyoruz. Evet. Remziye Hisar Hanım Madame Curie'nin öğrencisi ve dönüşünde Türkiye'nin ilk kadın kimyacısı olarak makine ve kimya üzerine laboratuvar kurmuş ve üniversitede bölüm açmış biri. Bugün Makine Kimya Enstitüsü'nün var olmasında Remziye Hisar Hanım'ın da emekleri çok büyük. Dediğim gibi çok fazla insan var.
Çok. İlk kadın avukat, ilk kadın hakim, hatta ilk kadın arkeolog.
Evet, çok çeşitli.
Çok,
Osmanlı'dan çok. Farklı tarafı bu. Cumhuriyet'in burslu öğrencileri hemen hemen her konuda gitmişler. Su mühendisi, patolog, tekstil mühendisi, sanat tarihçisi, felsefeci, arkeolog, hukukçu, ressam, besteci, edebiyatçı, maden mühendisi, jeolog, hemen söyleyelim gıda mühendisliği. Yani hani
evet,
gıdanın fabrikasyonuna yönelik, işte Atatürk Orman Çiftliği'nin meyve suyu fabrikalarında hizmet görmek üzere çok çeşitli konularda uzmanlar yetiştirmiş Cumhuriyet.
Evet. O yıllardaki eğitim mücadelesini günümüzle karşılaştırdığımızda
evet, hüzünleniyoruz.
Gerçekten öyle.
Konuya yakından bakma fırsatı olan biri olarak söyleyebilirim. Uzman değilim ama şunu söylemek isterim. Duruşlarındaki asalete hayranlık duydum.
Evet.
Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin farklı katmanları olabiliyor. Bir örneği var, 1938'de Almanya'da Yahudilere karşı ciddi bir baskı var ve birkaç Yahudinin yan yana gelmesinde bile ciddi şiddet olayları doğabiliyor. Bir kafede otururken, ağırlıklı Türk öğrenciler varken birden haber geliyor telgrafla, Mustafa Kemal Atatürk vefat etti telgrafı ve orada bulunan Türkler büyük bir hüzünle ve hızla ayağa kalkarak elçiliğe gitmek istiyorlar. Çünkü çok da üzgünler, hatta bulunan hanımlardan bir ikisi ağlıyor. Ve okul arkadaşları olarak bir şeye denk geliyor tatil zamanına. Pek çok üniversiteden insan da oradaymış. Birdenbire kalkınca Alman polisleri Musevilerin bir miting yaptığını düşünerek müdahale etmek istiyor. Oradaki duruşları, açıklamaları ve sözleriyle çok etkiliyorlar ve bir şey çıkıyor, haber resmi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı dolayısıyla Türklerin hassasiyetleri var. Lütfen kendilerine kolaylık tanıyınız diye.
Evet.
Türkleri tanıtmak, haklarını savunmak konusunda, kendilerini ifade etmek konusundaki asaletlerine hayranlık duydum.
Evet, gerçekten öyle, hayranlık duyulmayacak gibi değil. Ve bir de o 200'ün üzerindeki kişi, her birinin Türkiye'ye döndükten sonraki
çığır açıyorlar.
Evet, gerçekten öyle. Umarız öyle. Bundan sonra da bu tür eğitim mücadeleleri olsun ve sürsün diyelim.
Evet, o zamanlar genç Türkiye'ymiş. Şimdi olgun Türkiye. Olgun Türkiye'ye yakışan halinde bizler gözlemleyeceğiz ve bizler gelecek kuşaklara aktaracağız diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bugün için de. Sevgili Berna Kutlu Ata, yine çok keyifliydi. Sağ olun, var olun.
Sağ
Haftaya
olun.
Yine birlikte birlikteyiz. Sihirli Sözcükler köşemizde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ali Ser'in yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.